Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri. Yazarı Atilla Akar. Türü inceleme araştırma. Timaş Yayınları. 2. baskı Mart 2008. ISBN numarası 978-975-263-697-2. Bu kitap 428 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri. Sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Don Vito Corleone, The Godfather. Mafya dünya tarihinde ilk olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Mafya örgütlerinin güç kazanması devletleri ve toplumları nasıl etkiledi? İstihbarat servisleri ile mafya arasında kurulan gizli ilişkiler neler ve bu ilişkiler kimler aracılığıyla yürüyor? CIA ve mafyanın ortaklaşa yaptığı operasyonların amacı neydi? Baronlar ve masonlar arasında nasıl bir ilişki var? Devlet ve mafya hangi şartlarda karşı karşıya geliyor? Türk mafyası ne zaman ortaya çıktı? Türk mafyası içinde yaşanan değişim neyin habercisi? Araştırmacı yazar Atilla Akar, Sicilya mafyasından Amerikan Cosa Nostra'sına, Rus mafyasından Türkiye'deki gizli örgütlenmelere kadar birçok konuyu araştırdı ve Yeraltının Kriminal Efendilerini bu kitapta bir araya getirdi. Atilla Akar. Atilla Akar 1960 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü 1987 yılında bitiren Akar, gazeteciliğe 1982 yılında Hakimiyet Gazetesi'nde başladı. Stajını Cumhuriyet Gazetesi'nde tamamladı. Ardından sırasıyla Hürgün, Yeni Olgu, Tempo, Nokta, Panorama, Sosyal Demokrat Dergi, Akşam, Günaydın, Takvim, Radikal, Kanal E, TV 8, Yeni Bin Yıl, Hedef gibi dergi, gazete ve televizyonlarda muhabir, editör, köşe yazarı, yayın yönetmeni ve koordinatör olarak çeşitli görevlerde bulundu. Tüm bunların yanı sıra muhtelif yayın organlarında çok sayıda makale, deneme, röportaj ve yazı dizileri yer aldı. Halen www.korsangazete.com sitesinde yazmaktadır. Yayınlanmış kitapları şunlardır. Bir Kuşağın Son Temsilcileri, Eski Tüfek Sosyalistler, 3. Baskı, Babil Yayınları 2004. Horzum Labirenti, Kemal Horzum Dosyası, BDS Yayınları 1990. Kimlik Bunalımından Yenilenme Sıkıntısına Sosyal Demokrasi, GSD Yayınları 1993. Öteki DSP, Ecevitlerin Gayri Resmi Öyküsü, Metis Yayınları 2002. Kıyamet Komplosu, Küresel Kaosun Kriptoları, 5. Baskı, Timaş Yayınları 2002. Derin Dünya Devleti, Gizli Doktrinin Küresel Efendileri, 9. Baskı, Timaş Yayınları 2003. Komploların Yüzyılı, Yüzyılın Komploları, 3. Baskı, Timaş Yayınları 2003. Suikastlar, Paylarına Ölüm Düşen Adamlar, 3. Baskı, Timaş Yayınları 2004. Büyük Orta Doğu Kuşatması, 4. Baskı, Timaş Yayınları 2004. Casuslar, Derin Savaş'ın Sıra Dışı Neferleri, 2. Baskı, Timaş Yayınları 2005. Kamikaze Operasyonu, Roman, Timaş Yayınları 2006. İtiraf Ediyorum, Paranoyakım, Komplo Yazıları, Mephisto Yayınları 2006. Kriminal Komplo, Roman, Profil Yayınları 2007. Ön Söz. Devlet mafyanın basit bir yeraltı suç örgütü ya da bir tür siyasi yıkıcılık değil, ikisinden de farklı bir şey olduğunu asla anlayamadı. Mafya krallık içinde krallıktı. Yeraltına girmiş bir güç şebekesiydi. Bazen devlet tarafından sağlanan toplumsal alabuluculuğun yetkili ve resmi kanallarının yerine geçen, bazen de eksiklerini kapatan alternatif bir yapıydı. James Fentress. Mafyayı bugün ya Baba, The Godfather gibi filmlerden, Corleone ailesinin hikayesinden ya da popüler televizyon dizilerindeki kahramanlardan öğreniyoruz. Onlara özeniyor veya reddediyoruz. Ancak gerçekte çoğunlukla mafyanın ne olduğuna dair en ufak bir fikrimiz bile yok. Mafyanın köklerinin, tarihinin, nerelerden beslendiğinin, çalışma tarzının, nerelere el attığının ve en önemlisi topluma nasıl bir maliyet ve gelecek yüklediğinin farkında bile değiliz. Mafyayı yalnızca 3-5 kötü adamın bir araya geldiği ve çok fena işler yaptığı bir teşkilat gibi son derece basite indirgeyerek tanımlıyoruz. Mafya bizim ve hatta devleti yönetenler için halen bir asayiş sorunundan ibaret. Onun içimizde bir yerlerde ve sistemle olan bağını görmek dahi istemiyoruz. Sorunu her zaman yaptığımız gibi dışlaştırarak onunla yüzleşmekten kaçınıyoruz. Oysa mafya ve mafyalaşma tüm toplumsal dokularımıza sinmiş, kurumlarımıza yer etmiş ve en önemlisi kişiliğimize, kültürümüze sinmiş bir davranış kalıbı olarak giderek hayatı kriminalize ederek tüm varoluşumuzu tehdit ediyor. Uygarlıkla barbarlık arasındaki ince çizgiyi ha geçtik ha geçeceğiz. Mafya günümüzün en çok kullanılan kelimelerinden biri. O kadar ki artık küçük çocuklar bile bu kelimenin ne anlama geldiğini biliyor. Gün geçmiyor ki gazete ve televizyonlar bir mafya haberi vermesin. Dahası mafya artık gündelik hayatımızın en somut gerçeklerinden biri. Arabanızı bile onlardan izin almadan bir yere park edemiyorsunuz. Bu tedirgin edici durum hemen her konuda karşımıza çıkabiliyor. Üstelik ve ne yazık ki onun varlığına her geçen gün daha da alışmak durumundayız. Neredeyse her şeyin bir mafyası var. Şehri, iş alanlarını, sokaklarını parsellemiş durumdalar. O kadar ki yanına gözü karalıktan başka hiçbir vasfı olmayan, 3-5 hemşerisini alan herkes mafya olarak ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda acayip bir şiddet kültürü, yasasızlık ve otorite zaafı oluşuyor. Böylelikle mafya toplumsal hayatımızın gündelik bir gerçeği haline geliyor. O kadar ki mafyadan onay almadan, haraç vermeden artık tuvalete bile gitmek söz konusu değil. Kısaca mafya ve mafyatik ilişkiler toplumu hızla sarmalını alırken günden güne başa çıkılması daha zor bir güç haline geliyor. Bir anlamda toplumun devlet öncesi ya da hukuk öncesine dönüşü sayabileceğimiz mafya yeni bir iktidar biçimi olarak egemenliğini kuruyor. Klasik tanımla söylersek toplumsal bünyeyi bir kanser gibi ele geçiriyor. Üstelik sadece bir organda ortaya çıkmakla kalmayıp kısa sürede diğer organlara metastaz yapıyor. Dipnot metastaz bir kanserli hücrenin diğer hücrelere sıçraması yayılımı. Ortalık uygar ve yasalara sadık yurttaşlar için bir cehenneme dönerken örgütlü yani toplu veya örgütsüz yani bireysel kriminalizm için neredeyse cennet şartları oluşuyor. Üstelik bu eğilim azalmak bir yana daha da artıyor. Devletin, demokrasinin, yasaların bu konudaki zaaflarından yararlanan ve çoğu kez siyasi ve idari himayede gören bu tip yapılar kelimenin tam anlamıyla gemi azıya alıyor. Özellikle kırdan kente göç süreci içinde önce rant pastasının yani taşı toprağı altın esprisi, büyük olduğu fakat zamanla giderek daraldığı büyük şehirler hemen her tür mafyatik oluşuma sahne oluyor. Aynı zamanda en sert şekilde birbirleriyle de rekabet eden ve çatışan bu gruplar güvensizlik ortamının büyümesine daha büyük katkıda bulunuyorlar. Hemen hemen her semt, her iş alanı benzer tarzda mafya ya da pre-mafya yani mafya öncesi unsurlarca bölüşülmüş durumda. Mafya babaları kendi derebeyliklerini ilan etmiş vaziyetteler. Genel bir kural olarak hemşeri, bölge ya da etnik mezhepsel ilişkilere göre şekillenen yapılar kimi kez de siyasi biçimler alabiliyor. Fakat biçimi ve kökeni ne olursa olsun, bütün bu yapılar ileride daha ayrıntısıyla göreceğimiz üzere modernite öncesi feodal ilişkilerden güç alıyor ve bu tip dayanışmalar üzerinde yükseliyorlar. Mafyayı anlamakta birinci anahtar burasıdır. Öyle veya böyle mafya yeraltının toplumsallaşması olarak karşımıza çıkıyor ve tüm dokuları etkisi altına alıyor. Hemen her alanda at koşturan bu kriminal girişimcilik türü girdiği her ortamı kısa sürede bir suç bataklığına çevirmekte pek maharetli görünüyor. mafya geçmişin tüm arkaik değerlerini günümüze taşıyarak bir anlamda toplumsal yapıyı moral düzeyde felç ediyor. Tüm ilişkileri daraltılmış bir kaba gücün cenderesine sokarak toplumu fiilen ilkel dönemlerin değer ve davranışlarına sevk ediyor. Herkes onlardan çekiniyor, hatta korkuyla karışık bir saygı görüyorlar. Daha da enteresanı, anlaşmazlıkların giderilmesinde devleti değil, çözümleyici otorite olarak onları görüyorlar. Bu noktada mafya bir devlet boşluğu ya da zaafının türevi olarak şekilleniyor. Siyasi iktidar şeklen devlete ait olsa da kamusal iktidar neredeyse tümüyle onlardan sorulur hale geliyor. Daha da beteri, süreç içinde kurdukları yaygın ilişkilerle devlet kadrolarını da kendilerine benzetiyorlar. Asimile etme yetenekleri müthiş. Peki ama kim bu mafya? Tarihsel ve toplumsal kökenlerine? Nasıl oluyor da devlete rağmen adeta ikinci bir iktidar odağı gibi işlev görebiliyor? Dahası nasıl oluyor da herkes görünürde onlara bu kadar karşı ya da rahatsız iken varlığını koruyup sürdürebiliyor? Yoksa bu da ayrıca bir entelektüel bir yanılsaması mı? Devlet elindeki onca imkan ve güce rağmen neden mafyayla bir türlü başa çıkamıyor, köklü bir çözüm geliştiremiyor? Yoksa mafyayla mücadele edildiği imajı da bir başka yanılsama mı? Yahut bizim sandığımız ya da bildiğimiz ilişkilerden daha karmaşık ilişkiler mi söz konusu? Nasıl oluyor da bir devlet kendisinden başka bir iktidar odağının varlığına, prestijinin sarsılması pahasına tahammül gösterebiliyor? Kafaları meşgul eden daha da önemli sorular var. Mafya hangi ihtiyaca cevap veriyor? Toplumdaki hangi boşluklara kendince bir cevap getiriyor? Mafyanın arkasındaki manevi saikler nedir? Onları kaba saba cahil, şiddete ve suç işlemeye meyilli kötü kişilerin bir araya gelmesi olarak tanımlamak yeterli mi? Elbette hayır. Böylesi bir bakış üçüncü sınıf bir mafya filmi için yeterli olabilir. Ama doğru düzgün bir mafya tanımı ya da analizi yapmaya yetmez. Zaten öyle olduğu içindir ki bütün polisi önlemler mafya gerçeği karşısında geçersiz kalıyor. Tersi olsaydı bu birkaç kötü kişiyi içeri tıkmakla sorun, kaldı ki o bile yapılamaz hale geliyor artık, çözülüverirdi. Ama öyle olmuyor, çünkü bütün bunların ötesinde toplumla sanıldığından daha fazla bağları olan, daha organik bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu kez modern kurum ve yapılardan daha örgütlü, çok daha işlevsel ve hatta destek gören bir kimliğe yaslanıyor. Toplumun gündelik ahlak ve kurallarıyla mafyanın ahlak ve kuralları arasında sıkı ve çift standartlı bir bağ oluşuyor. Hatta kökeninde bin yıllardır süren bazı değerlerin izlerini bile bulmak mümkün. Temelinde bir güç ve onur istenci olan mafya, bir dizi ataerkil değerler silsilesinin günümüz koşullarına taşınması anlamına geliyor. Bu anlamda mafya asla basit bir kriminal oluşum ya da sokak çetesi değildir. Tersine son derece ciddi, tarihsel ve toplumsal dinamikleri olan köklü bir organizasyondur. Bu yüzdendir ki etkili bir mafya oluşumunu çökertmek sanıldığı kadar kolay değildir. Zaten devlet gücünün hemen bütün toplumlarda mafyatik oluşumlardan bir adım geride oluşu ve bu konuda yeterince başarılı olamayışı, nedense sadece yasal veya idari eksikliklere bağlanır, önemli ölçüde bu yüzdendir. Mafya son derece karmaşık bağları olan, koşullara uyum yeteneği yüksek, toplumun dışında değil içinde bir yapılanmadır. Ayrıca mafyayı cahil, yeteneksiz, elinden başka bir iş gelmediği için bu işlere bulaşan, hatta sadece yoksullukla açıklayan bakışlar feci şekilde yanılmaktadır. Tam tersine mafya son derece akıllı hareket eden, önlemlerini daha baştan ona göre almış, her şart altında kendini koruyabilen, çoğu kez belki eğitimsiz ama zeki denilebilecek kişilerce idare edilen, iç işleyişlerinde son derece katı ama toplumla ilişkilerinde son derece esnek bir yapılanmadır. Mafya davranışları ve yarattığı sonuçlarla toplum karşıtı bir yapı olabilir ama buna rağmen hiçbir zaman toplum dışından bir yapı olmadı. O kadar ki onu kriminal mahiyetli bir sivil toplum hareketi olarak bile görmek mümkündür. Eğer mafyayı merkezi yapı karşısında bir tür merkez kaç oluşum gibi düşünürsek onu pekala sivil olarak bile adlandırabiliriz. Tabii sivil toplum kavramının bu kadar göklere çıkartıldığı, üzerine toz kondurulmadığı, adeta bir kutsiyet kazandırıldığı, tüm güzellikler sivil toplumdan, tüm kötülükler resmi toplumdan gelir safiyane anlayışı, günümüzde bazılarına bunu anlatmak zor olabilir ama neyse. Tam bu noktada mafyayı daha iyi anlamak için belki de onun ortaya çıkış koşullarına bakmak gerekecektir. Suç insanlık tarihi kadar eski olsa bile mafya daha yeni bir oluşumdur. Haydutlar, soyguncular, silahşörler, gangsterler, çeteciler, kabadayılar ve benzeri kişilikler her dönemde de olsa mafya örgütlülüğü, stratejisi ve değerleriyle diğer kriminal kişi veya oluşumlardan kalın çizgilerle ayrılır. Kalıcılığı ve sürekliliği buna bağlıdır. İlk başlarda 3-5 serserinin yasa tanımaz girişimi gibi duran mafya, zamanla alternatif bir ekonomi, alternatif bir iktidar ve alternatif bir ahlak ve yaşam biçimi yönünde evrilerek basit ve adi bir vaka olmadığını fazlasıyla ispatlamış ve bugünkü konumuna yükselmiştir. Aynı nedenle ben de elinizdeki kitapta mafyayı bütün olumsuz özellikleriyle birlikte ve ona rağmen bir vampir öyküsüne dönüştürmeden onun ne olduğunu ya da ne olmadığını, tarihsel arka planının nerelere dayandığını, hangi psikolojik, sosyal ve kültürel değerlere yaslandığını, nasıl bir evrim geçirdiğini, kapsadığı ekonomik büyüklüğü, kapitalizm ve liberalizmden nasıl beslendiğini, siyasal koruma ilişkilerini, dünyada ve Türkiye'deki konumunu, mafyaya karşı mücadelenin nasıl olması ya da olmaması gerektiğini belli bir perspektifle vermeye çalıştım. Şuna inanıyorum, doğru bile olsa mafyanın ne kadar kötü ve toplumun başına bela bir olgu olduğunu söylemek kolaydır. Ancak onun toplum tarafından belli bir kabul ve destek gördüğü gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Güç arzusu ve saygınlık arayışı hemen her bireyin içinde olan bir ruh halidir. Bu anlamda hepimizin içinde bir mafya yatar. Mafya bir yanıyla içimizdeki güç arzusuna kriminal yoldan verilmiş bir cevaptır. Her gün türlü denge ve tehlike karşısında yitirme riski içinde olduğumuz onurumuzu korumanın bir yoludur. Haydi itiraf edelim. Baba filmine bu kadar merak duyuşumuz ve benimseyişimiz biraz da bu yüzden değil mi? Her birimizin içinde bir Don Corleone olma arzusu yatmıyor mu? Zannediyorum ki bugüne dek hepimiz mafya hakkında bir takım yanlış kanaatlere ve ön yargılara sahibiz. İçinde bulunduğumuz sistemin bir ürünü olan mafya, bu ilişkilerden bağımsız ya da muaf bir olgu değildir. Dolayısıyla mafya bir takım kötü veya manyak, içlerinden böyle tipler çıksa da, kişilerin başına buyruk hareketi olarak tanımlanamaz. Kitabı yazarken mafya hakkındaki birçok yanlış kanaati de temizlemeye gayret gösterdiğimi belirtmeliyim. Ayrıca şunu da görüyorum. Mafyayı tanımadan mafyaya karşı mücadele verilemez. Devletin ilgili birimlerinin ise bu konuda ne kadar bilgili olduklarını bilmiyorum. Tam bu noktada toplumsal olarak geldiğimiz yere baktığımda beni bu konuda şüpheye düşüren bir dizi emare olduğunu söyleyebilirim sadece. Devlet demişken mafya ve benzeri çeteleşmelerin devlet tarafından gözden kaçırılmadığı, kayırılıp kollanmadığı, devletin muhtelif kadroları tarafından sıkı işbirliği sağlanmadığı, özellikle devletin istihbarat ve emniyet kuruluşlarınca gözetilmediği takdirde mafyanın yok olmasa bile asla gelişip güçlenemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sorun sepetteki çürük elmalar olarak tanımlanamaz. Dünyada mafyalaşma pratikleri de gösteriyor ki, arkasında devlet desteği, göz yumması, yakınlaşması ve ortaklığı olmadan yaşayamaz. Bizdeki pratikler de bunu ispatlıyor. Hatta maalesef bunlar karşıt olmaları gereken iki ayrı güç iken, çoğu durumda iç içe geçmiş benzemektedir. Bunun sonucunda demokrasinin yozlaşması denen olgu ortaya çıkmış, bir toplumsal sözleşmenin ürünü olan devlet ise mafyalaşmanın sonuçlarından üzerine düşen payı almıştır. Bazı durumlarda devlet kadroları ve bürokrasinin her kademesi mafyalaşmanın uzantıları haline gelebilmiştir. Bu klientelist ilişkiler, dipnot klientelizm, çıkara dayalı korumacı ilişkiler, al gülüm ver gülüm ilişkileri de denebilir ve partito, dipnot, partito siyasal destek ilişkileri, süreçlerdeki mafyatik etki çoğu durumda devletleri sarmalına almıştır. O kadar ki günümüz toplumlarının tümüyle bir mafyokrasiye dönüştüğünü ileri sürenler bile var. Dipnot mafyokrasi mafya yönetimi. Mafyalaşmanın devlet katına taşınması, hatta bazı durumlarda iç içe geçmesi ise devleti de bir meşruiyet krizine sürüklüyor. Ayrıca ve hiç şüphesiz ki mafya günümüzde artık küresel bir olgu ve sorundur. Sicilya sınırlarını çoktan aşmış ve dünya çapında organize olmuştur. Dünyanın bütün ülkelerinde şu veya bu biçimde etkindir. Aynı nedenle karşımızdaki uru kesip atmak kolay değildir. Çünkü mafyanın bugün dünya ekonomisinin yaklaşık 1/3'ünü denetiminde tuttuğu tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle dünya üzerinde dolaşan paraların 1/3'ü mafya kaynaklı sermayedir. Dünya üzerinde üretilen bütün yasadışı mal veya hizmetlerin karşılığı budur. Demek ki dünya ekonomisi bir ayağıyla mafya ekonomisine yaslanmakta ve korkunç miktarlarda paralara denk düşmektedir. Bu ekonomiyi bir anda durdurduğunuzu veya bu paralara el koyduğunuzu hayal edin. Dünya ekonomisi de o anda çökecek demektir. Artık ekonomiler ve para piyasaları narko dolarlara ve her tür kirli iş sektörüyle iç içe bir manzara arz etmektedir. Günümüzde ak para ve kara para ayrımı giderek ortadan kaybolmaktadır. Mafyatik kapitalizmde her şey iç içe geçmiş olup paranın rengi artık gridir. Meşru ve gayri meşru ekonomi arasındaki sınırlar flulaşmaktadır. Bu ise muazzam bir güç demektir ve dünya devletlerinin niçin harekete geçmediğinin ya da geçemediklerinin en somut gerekçesidir. Cari olarak geçerli olan ekonomik ve siyasal liberalizm hızla bir mafya liberalizmine doğru evrilmektedir. Kapitalizm kriminal girişimcileri sayesinde hızla suç kapitalizmine doğru yol alıyor. Bu anlamda elinizdeki kitap belki de mafyayı sadece sınıfsal bir analizle ele almakla kalmıyor, aynı zamanda bir ilk olarak mafyanın yeni bir sınıf olduğunu ya da olabileceğini açıkça savunuyor. Klasik ya da tutucu bakışların sınıf kalıplarına bir türlü yerleştiremedikleri mafya, yeni tip sermaye birikim sürecinin bir unsuru ya da aktörü olarak ele alınıyor. Sınıfı halen 1800'lerin kavramsallaştırmalarıyla anlayanların kapitalizmin bugün geldiği noktadaki dinamik ve ayrışmalarını da doğru okuyabileceğini zannetmiyorum. Aynı nedenle kitabımızda klasik İtalyan Sicilya mafyasının ve onun bir uzantısı olan Amerikan Cosa Nostra'sı yanı sıra dünyadaki diğer mafya gruplarına da yer verdik. Rus, Çin, Japon, Kolombiya ve benzeri gibi oluşumların her biri mafya kültürüne kendi kültürlerinden bir renk ve tarz katmış görünüyorlar. Ancak aralarındaki farklar her ne olursa olsun temel özellikleri asla değişmiyor. Böylelikle mafyaya karşı daha küresel bir bakışın ipuçlarını yakalamaya çalıştık. Aynı şekilde Türk ve yabancı mafyaların benzer ya da ayırt edici yanlarını analiz etmeye gayret gösterdik. İlginç saptamalar çıktığını söyleyebilirim. Bununla birlikte mafyayı anlamak için orijinine, yani Sicilya'ya dönmek gerektiğine inanıyorum. Mafyayı mafya yapan bütün gerekçe ve başlıklar orada mevcut. Bu anlamda mafyanın ilk olarak Sicilya'da ortaya çıkışı hiç tesadüf değil ve bugünden bakıldığında başka türlü olması pek mümkün görünmüyor zaten. Sicilya toplumsal formasyonu tarih boyunca mafyanın filizlenmesinin bütün şartlarını içinde barındırmış görünüyor. Bu anlamda Sicilya'yı anlamadan mafyayı anlamanın da mümkün olmadığını söyleyebilirim. Sicilya sadece mafya kelimesini dünya dillerine armağan etmekle kalmamış, aynı zamanda bu örgütün bütün zeminini sunan bir laboratuvar işlevi de görmüşe benzemektedir. Diğer yandan klasikten postmoderne doğru gelişen mafyanın tüm tohumları burada atılırken, mafyanın geçirdiği evrimi ve günümüz şartlarındaki konumunu da kıyaslamalar ölçüsünde ele almaya çalıştım. Esas olarak feodal düzenin ve köylülüğün bir ürünü olan mafya, yaşadığı kapitalist şok ve çözülmelere karşı inanılmaz bir direniş göstermiş, uyum sağlamış, çoğu durumdan dağılmak yerine daha da güçlenerek çıkmasını bilmiş ve her şart altında varlığını korumuş, son derece ilginç genetiğe sahip bir örgütlenmedir. Son ve şahsi bir düşünce olarak verili şartlar ve sistem altında mafyalaşmanın temel bir trend olduğu günümüzde mafyayı sıfırlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Böylesi bir beklenti mevcut koşullarda hiç de gerçekçi olmaz. Bunun için ise mevcut tüm sistemin yeniden kurgulanması, baştan aşağı radikal kararları uygulayabilecek bir siyasi irade, yeniden pozisyon almış ve ona göre organize olmuş bir devlet yapısı kazanılmış veya tersine çevrilmiş, bir toplum desteği ve herkesin nasıl bir toplumda yaşamak istediğine ya da istemediğine yeniden ve çok arzulu bir şekilde karar vermesi gerekiyor belki de. Ancak bu anlayış üzerine yükselen yasalar, cezalar, polisiye veya adli yaptırımlar sonuç alıcı olabilirler gibi geliyor bana. Aksi takdirde sürekli var olanı koruyup allayıp pullayarak sürdürülen neoliberal statüko düzeni tüm altyapısal ve üst yapısal unsurlarıyla ayakta durdukça mafyalaşma kaçınılmaz bir kader gibi olacaktır. Bu anlamda mafya üzerine yazılan kitapların, çevrilen filmlerin çoğu popüler kültürün bir ürünüdür. İşin vurdu kırdı yönleri veya mafya gangsterlerinin maceralı hayat hikayelerine yöneliktir. Mafyanın sosyal sınıfsal temellerini ortaya koyan çalışmalar çok azdır. Elinizdeki kitapta bir yanıyla bunu yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Elbette ki mafya üzerine söylenmiş veya söylenebilecek sözler bu çalışmadan ibaret değildir. Ancak mafyanın esas özelliklerini, tarihsel gelişimini ve günümüzdeki eğilimlerini yeterince ve doğru olarak verebildiğimi zannediyorum. Gerisi her zaman olduğu gibi okurun takdirine kalmıştır. Ayrıca kitabın birinci baskısında inisiyatifimin dışında gelişen bazı dipnot numaralandırma hataları olmuştur. Yazarı olarak beni çok üzen bu durumdan dolayı tüm okurlarımdan özür dilerim. Kötülükler hayatınızdan uzak olsun. Atilla Akar, Ocak 2008. atillaakar@yahoo.com atillaakar@gmail.com. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.